Ayrım 26.
Geveze köpekler sürüsü. İlk prensipler belirli bir yazın gücünden bütünüyle yoksun değil diyor birisi ve diğerleri onun özgün bir düşünürden çok çalışkan ve sebatlı biri olduğunu söylüyorlar. Geveze köpekler, geveze köpekler. Bir ölüm sessizliği içinde Martin ansızın durdu. Ruth'un ailesinde herkes güçlü ve başarılı bir adam olarak yargıç Blount'u yüksek görürlerdi ve Martin'in çıkışı ile dehşete düşmüşlerdi. Yemeğin geriye kalan bölümü yargıç ve Mr. Morse'un konuşmalarını birbirleriyle sınırlamaları ve geriye kalan konuşmaların son derece dağınıklığıyla bir cenaze töreni gibi geçti. Daha sonra Ruth ve Martin yalnız kaldıkları zaman kıyamet koptu. Sen katlanılmazsın diye ağladı Ruth. Ama Martin'in öfkesi hala için için yanıyordu ve hayvanlar hayvanlar diye homurdanmayı sürdürdü. Ruth onun yargıcı hakaret etmiş olduğunu söylediği zaman Martin karşılık verdi. Onun hakkında gerçeği söyleyerek mi? Gerçek olup olmadığını aldırmıyorum diye ısrar etti Ruth. Belirli terbiye sınırları vardır ve senin kimseye hakaret etmeye hakkın yoktur. O zaman yargıç Blount gerçeğe saldırmak hakkını nereden alıyor diye sordu Martin. Gerçeğe saldırmak kuşkusuz yargıcınki gibi cüce bir kişiliğe hakaret etmekten daha ciddi bir kabahattir. O bundan daha kötüsünü yaptı. Soylu büyük bir ölmüş adamın adını karaladı. Ah hayvanlar hayvanlar. Martin'in karmaşık öfkesi yeniden alevlendi. Ruth dehşete kapılmıştı. Onu hiç böylesine öfkeli görmemişti. Ve onun anlayışına göre bu bütünüyle anlamsız ve sarsıcıydı. Gene de o dehşetin içinde bile Ruth'u ona çekmiş olan ve hala çeken sihirli iplikçikler uzanıyordu. Ve o çılgın doğruğa yükselme anında ellerini onun boynuna koydu. Olmuş olan olayla Ruth incinmiş, hakarete uğramıştı. Ve gene de Martin hayvanlar diye mırıldanmayı sürdürürken onun kolları arasında duruyor ve ürperiyordu. Martin, sizin masanızı bir daha rahatsız etmeyeceğim sevgilim. Onlar benden hoşlanmıyor ve yolsuz varlığımı onların üzerine yüklemek benim hatam. Ayrıca onlar da benim için aynı derecede yolsuz. Öf be, bunlar insanı hasta ediyor. Bunlar ve yüksek yerlerde oturan, iyi evlerde yaşayan, banka hesapları olan eğitilmiş kişilerin değerli olduğunu düşlediğim masum zamanlarımı düşünmek. Dediği zaman Ruth hala onun kolları arasındaydı. 38. Haydi gel lokale gidelim. Yarım saat önceki kanamadan dolayı halsiz bir biçimde konuştu Brissenden. Her zamanki gibi viski bardağı elindeydi ve titreyen parmaklarla onu boşalttı. Sosyalizmle ne işim var benim diye sordu Martin. Yabancıların 5 dakika konuşmasına izin veriliyor diyerek zorladı hasta adam. Kalk ve konuş. Sosyalizmi neden istemediğini onlara söyle. Onlar ve onların getto ahlakı üzerine ne düşündüğünü söyle. Nietzsche'yi kafalarına patlat ve zahmetin için seni perişan etsinler. Sosyalizmi hurdaya çıkar. Bunun onlara yararı olur. Onların istediği tartışmak. Senin de istediğin o. Görüyorsun, çekip gitmeden önce seni bir sosyalist olarak görmek isterdim. Varlığın için bir yaptırım verecek o sana. Gelmekte olan düş kırıklığı zamanında seni koruyacak tek şey odur. Bütün insanlar içinde senin neden sosyalist olduğunu hiçbir zaman çözemeyeceğim diye sesli düşündü Martin. Yığınlardan öylesine tiksinirsin sen. Kuşkusuz aşağı tabakada onun senin estetik ruhuna beğendirecek hiçbir şey yoktur. Diğerinin yeniden doldurmakta olduğu viski bardağını suçlarcasına parmağını uzatarak sürdürdü. Sosyalizm seni kurtaracak gibi görünmüyor. Ben çok hastayım oldu cevap. Senin durumun ise farklı. Sağlığın ve yaşamak için çok şeyin var ve bir biçimde hayatla kelepçelenmek zorundasın. Bana gelince merak ediyorsun. Neden sosyalist olduğumu sana söyleyeyim. Sosyalizm kaçınılmazdır onun için. Çünkü bugünkü çürümüş ve akıl dışı sistem süremez. Çünkü senin at sırtındaki adamının günü geçti. Köleler ona katlanmayacaklar. Onlar çok fazlalar ve ister istemez olası bir atlıyı daha o atına binmeden alaşağı edecekler. Bundan kaçınamazsın ve köle ahlakını olduğu gibi kabul etmek zorunda kalacaksın. Bu güzel bir curcuna değil, kabul ederim ama bu patlamak üzere ve onu kabul etmek zorundasın. Her neyse, nice fikirlerinle sen tufan öncesi adamsın. Geçmiş geçmiştir ve tarih kendini tekrarlar diyen o adam bir yalancıdır. Ben kuşkusuz yığınlardan hoşlanmam ama yoksul adam ne yapmalı? At sırtındaki adamımız olmayacak ve başka herhangi bir şey şimdi hükmeden ürkek domuzdan daha iyidir. Ama neyse hadi gel, ben sınırına kadar yüklendim ve burada biraz daha oturursam sarhoş olacağım. Ve biliyorsun doktor diyor ki, lanet olsun doktora, onu yanıltacağım gene. Pazar akşamıydı ve küçük binayı başta işçi sınıfı üyeleri olmak üzere Oakland sosyalistleriyle dolu buldular. Konuşmacı akıllı bir Yahudi, Martin'in hayranlığını kazandı ve aynı zamanda onun karşıtlığını uyandırdı. Adamın eğik ve dar omuzları, çökük göğsü onun kalabalık gettonun gerçek bir çocuğu olduğunu gösteriyordu. Güçsüzün, sefil kölelerin, onları hükmeden ve onları ebediyen hükmedecek olan bir avuç gururlu adama karşı asırlık savaşımları Martin üzerinde etkiliydi. Martin için bu solgun yaratık bir semboldü. O yaşamın hoyrat sınırlayıcılığını düzenleyen, biyolojik yasalara göre mahvolan cılız ve yeteneksizlerin, o bütün sefil yığının temsilcisi olarak öne çıkmış bir şekildi. Onlar uyumsuzlardı. kurnaz felsefelerine, karıncamsı işbirliği eğilimlerine karşın doğa onları seçkin insanlar yararına dışlamıştı. Doğurgan eliyle saçtığı pek çok yaşam tohumu içinden yalnızca en iyilerini seçmişti. Bu insanın onu taklit ederek yarış atları ve hıyar üretmek için kullandığı yöntemin aynısıydı. Bir kozmos yaratıcısı bundan daha iyi bir yöntem planlayabilirdi ama bu belirli kozmosun yaratıkları var olan bu belirli yönteme katlanmalıydılar. Kuşkusuz yok olurken sosyalistlerin kıvrandığı gibi kürsüdeki konuşmacının ve ter döken o kalabalığın yaşamın cezalarını en aza indirecek, akıllarıyla kozmosu yenecek yeni bir araç için bir araya gelip tanıştıkları şu sırada bile kıvrandıkları gibi kıvranabilirlerdi. Böyle düşündü Martin ve böyle konuştu. Onlara ders vermesi için Brissenden onu kışkırttığı zaman yürüyüp kürsüye çıkarak ve gelenek olduğu üzere toplantı başkanına hitap ederek kurallara uydu. Alçak sesle başladı, duraklayarak o Yahudi konuşurken beynine doluşan fikirleri düzene koyarak konuştu. Bu tür toplantılarda her konuşmacıya ayrılan süre 5 dakikaydı ama Martin'in 5 dakikası dolduğunda o temposunu bulmuştu ama onların doktrinine yaptığı saldırı tamamlanmamıştı. Martin onların ilgisini çekmişti ve dinleyiciler oy birliğiyle başkandan Martin'in süresini uzatmasını istediler. Onu kendi akıllarına uygun düşman olarak beğendiler ve her sözcüğünü izleyerek onu dikkatle dinlediler. Martin kölelere, onların ahlakına ve taktiklerine saldırılarında ateşle ve inançla konuştu ve açıkça sözcüklerine sakınmadan söz konusu kölelerin o dinleyiciler olduğunu belirtti. Spencer'dan ve Malthus'tan aktarmalar yaptı ve biyolojik gelişme yasasını açıkladı. Ve böylece diyerek hızlı bir özetle konuşmasını sonuçlandırdı. Köle tiplerden oluşan hiçbir devlet süremez. Eski gelişim yasası hala geçerlidir. Açıklamış olduğum gibi varoluş savaşımında güçlü olan ve güçlü olanın soyu canlı kalmaya yöneliktir. Zayıf olan ve zayıf olanın soyu ezilip yok olmaya yöneliktir. Zayıf olan ve zayıf olanın soyu ezilip yok olmaya yöneliktir. Sonuç güçlü olan ve onun soyunun yaşamasıdır. Ve böyle bir savaşım geçerli olduğu sürece her kuşağın gücü artacaktır. Bu gelişmedir ama siz köleler, orada gelişim yasasının geçersiz olacağı, orada cılız ve yetersizin yok olmayacağı, orada her yetersizin her gün istediği kadar öğün, istediği kadar çok yemek yiyebileceği ve orada herkesin çocuk sahibi olabileceği bir toplum düşünüyorsunuz. Bunun sonucu ne olacaktır? Artık her kuşağın gücü ve yaşam değeri artmayacaktır. Aksine azalacaktır. Sizin köle felsefenizin hak ettiği ceza buradadır. Sizin köleler toplumu, onu oluşturan yaşam, zayıflar ve parçalanırken kaçınılmaz olarak zayıflayacak ve parçalanacaktır. Hatırlayın ki ben duygusal bir ahlaki sistemi değil, biyolojiyi açıklıyorum. Hiçbir köleler devleti sürekli olamaz. Birleşik Devletler'den ne haber? Dinleyicilerden biri bağırdı. Ya ondan ne haber? Martin karşılık verdi. 13 koloni kendilerine egemen olanları atıp cumhuriyet oluşturdular sözde. Köleler kendilerinin efendisiydi. Artık zorba efendiler yoktu. Ama siz bir tür efendiniz olmazsa yapamazsınız. Ve orada bir dizi yeni efendi belirdi. Büyük, yiğit, soylu adamlar değil ama açık göz, örümceksi tüccarlar ve bankerler. Ve onlar sizi yeniden köleleştirdiler. Ama bunu açık yüreklilikle yapmadılar. Aslında soylu kimseler bunu kendi sağ kollarının gücüyle yaparlardı. Ama onlar bunu gizlice, örümceksi mekanizmalarla, yaltaklanarak, kandırma ve yalanla yaptılar. Sizin köle yargıçlarınızı satın aldılar. Sizin köle yasa koyucularınızı ayarttılar. Sizin oğullarınızı ve kızlarınızı kendileri bir mal olarak gören kölelerin durumundan daha kötü bir dehşete zorladılar. Çocuklarınızın 2 milyonu bugün Birleşik Devletler'de bu tüccar oligarşi için ter döküyor. Siz kölelerin 10 milyonu ne düzgün barındırabiliyor ne de düzgün beslenebiliyorsunuz. Ama asıl konuya döneyim. Gösterdim ki hiçbir köleler toplumu sürekli olamaz. Çünkü onun doğasında böyle bir toplumun gelişme yasasının yatsınması vardır. Bir köle toplumu organize olduğu zaman hemen kötüye gidiş başlar. Gelişme yasasını yatsınmaktan söz etmek için kolaydır. Ama hani sizin güçlülüğünüzü sürdürecek yeni gelişme yasası? Onu formüle edin. O zaten formüle edildi mi? O zaman ortaya koyun. Martin şamatalı sesler arasında yerine oturdu. Birçok adam sandalyelerinden kalkmış, söz almak için haykırışıyorlardı. Ve birer birer şamatalı alkışlarla cesaretlenmiş olarak ateşle, inançla ve heyecanlı jestlerle saldırıyı cevapladılar. Vahşi bir geceydi fikirlerin savaşı. Kimileri konudan ayrıldılar ama konuşmacıların çoğu doğrudan doğruya Martin'i cevapladılar. Onu, onun için yeni olan düşünce dizileriyle sarstılar. Ona yeni biyolojik yasalar değil ama eski yasaların yeni uygulamalarını gösterdiler. Her zaman kibar olmak için istekliydiler ve birkaç kez başkan düzeni sağlamak için masaya vurdu. Bir rastlantı sonucu deneyimsiz bir gazete muhabiri dinleyiciler arasındaydı. Bir sönük haberler gününde oraya gönderilmişti ve gazeteciliğin heyecana olan ivedi gereksinmesinin etkisi altındaydı. İyi bir muhabir değildi, yalnızca konuşkan ve kolaycıydı. Tartışmayı izleyebilmek için fazlasıyla kalın kafalıydı. Gerçekte kendisinin bu işçi sınıfı söz manyaklarından büyük bir üstünlüğe sahip olduğu konusunda rahat bir duyguya sahipti. Aynı zamanda yüksek yerlerde oturan, ulusların ve gazetelerin politikalarını dikte edenlere karşı büyük bir saygı duyuyordu. Dahası bir hiçten bir şey, hatta büyük bir şey ortaya çıkarabilen, mükemmel bir muhabirin seçkinliğine ulaşmak olarak tanımlanabilecek bir ideale sahipti. Bütün bu konuşulanların ne hakkında olduğunu bilmiyordu. Bu gerekli de değildi. Devrim gibi sözcükler ona ipucu verdi. Bir fosil kemiğinden bütün bir iskeleti yeniden oluşturabilen bir paleontolog gibi o da bir devrim sözcüğünden bütün konuşmayı yeniden oluşturabilirdi. O gece bunu yaptı ve iyi yaptı ve en büyük karışıklığı Martin yaratmış olduğu için bunların hepsini onun ağzından konuşturdu ve onun gerici bireyciliğini en kızıl ateşler saçan kıpkızıl sosyalist bir konuşmaya çevirerek onu gösterinin baş anarşisti yaptı. Acemi muhabir büyük bir sanatçıydı ve yerel renkler üzerinde gezdirdiği büyük bir fırçaydı. Vahşi gözlü, uzun saçlı adamlar, sinir hastası dejenere adam tipleri, tutkuyla sarsılan sesler, havaya yükselen sıkılmış yumruklar ve bütün bunlar küfürler, bağırışlar ve öfkeli adamların boğuk haykırışlarından oluşan bir fon üzerine yansıtılmıştı. 39. Martin küçük odasında kahvesini içerek ertesi sabahın gazetesini okuyordu. Orada birinci sayfada manşette kendisini bulmak yeni bir deneyimdi ve Oakland sosyalistlerinin en ün salmış önderinin kendisi olduğunu öğrenerek şaşırdı. Acemi muhabirin kendisi için yazmış olduğu şiddetli konuşmayı gözden geçirdi ve başlangıçta sahteciliğe kızmış olduğu halde sonunda gazeteyi gülerek bir kenara attı. O öğleden sonra Brissenden gelip sandalyelerden birine gevşek bir biçimde çöktüğü zaman Martin yatağın üzerindeki tüneyinden ''Adam ya sarhoştu ya da canice kötü niyetli'' dedi. ''Ama neden aldırıyorsun?'' Brissenden sordu. ''Kuşkusuz gazeteyi okuyan burjuva domuzların onayını istemezsin.'' Martin bir süre düşündü sonra ''Hayır, gerçekten onların onayını aldırmam asla. Öte yandan Ruth'un ailesiyle ilişkilerimizi biraz güçleştireceğe benzer. Babası her zaman benim sosyalist olduğumu ileri sürer ve bu sefil şey onun bu inancını perçinleyecek. Onun görüşlerini aldırdığımdan değil ama ne fark eder bugün yazmakta olduğum şeyi sana okumak istiyorum. Tabii gecikmiş ve tam yarısına geldim.'' Maria kapıyı itip açtı ve gözleri Martin'in üzerinde dolaşmadan önce çevreye attığı uyanık bakışlarla gaz ocağı ve köşedeki mutfağı gören güzel elbiseli genç bir adamı içeri getirdiğinde Martin yüksek sesle okuyordu. "Oturun," dedi Brissenden. Martin yatağın üzerinde genç adam için yer açtı ve onun geliş nedenini ortaya atması için bekledi. "Dün gece konuşmanızı dinledim Miss Reardon ve sizinle görüşme yapmaya geldim," diye başladı. Brissenden içten bir kahkaha patlattı. "Bir sosyalist kardeş mi?" diye sordu muhabir. Ölmekte olan pörsümüş adamın politik rengine bir değer biçmeye çalışan çabuk bir bakışla Brissenden'e bakarak. "Ve o yazıyı bu yazdı," dedi Martin yumuşak bir biçimde. "Hey, bu henüz bir çocuk. Neden ona bir tekme atmıyorsun?" Brissenden sordu. "5 dakikalığına ciğerlerime yeniden sahip olabilmek için $1000 verirdim." Kendisi hakkında, kendi çevresinde ve kendisiyle yapılan bu konuşmalarla acemi muhabirin biraz kafası karışmıştı. Ama o sosyalist toplantıya harika anlatışı nedeniyle övülmüş ve dahası toplum için bu örgütlü tehdidin önderi Miss Reardon ile kişisel bir söyleşi yapmakla görevlendirilmişti. "Resminizin çekilmesine itiraz etmezsiniz Miss Reardon," dedi. "Fotoğrafçım dışarıda bekliyor, görüyorsunuz ve o güneş daha alçalmadan hemen fotoğraf çekmemizin daha iyi olacağını söylüyor. Biz konuşmamızı daha sonra yapabiliriz." "Bir fotoğrafçı," dedi Brissenden düşünceli bir tavırla. "Vur ona Martin, vur ona." "Sanırım yaşlanıyorum," oldu cevap. "Biliyorum ki öyle yapmalıyım ama gerçekten şevkim yok. Önemli görünmüyorum." "Annesinin hatırı için," Brissenden kışkırttı. "Düşünmeye değer," diye cevapladı Martin. "Ama içimde yeterli enerjiyi harekete getirmeye değer gibi görünmüyor. Yani birine vurmak bir enerji gerektiriyor. Ayrıca ne önemi var?" "Doğru, bu biçimde ele almalı," dedi yavru havalı bir biçimde. Yine de kaygıyla kapıya doğru yaklaşmaya başlamıştı şimdiden. "Ama yazdığının bir sözcüğü bile gerçek değildi," diye sürdürdü Martin niyetini Brissenden'e belli etmeyerek. "O yalnızca genel bir anlatım biçimiydi, anlarsınız," demeye cesaret etti acemi. "Ve ayrıca iyi bir reklamdı. Önemli olan bu. Size bir iyilik oldu o yazı." "İyi bir reklam Martin oğlum," diye tekrarladı Brissenden ciddiyetle. "Ve o bana bir iyilikti. Düşün bir kere," oldu Martin'in katkısı. "Durun bakayım, nerede doğdunuz Miss Reardon?" ilgi bekleyen bir hava takınarak sordu acemi. "O not tutmaz," dedi Brissenden. "O hepsini hatırlar. Bu benim için yeterli." Yavru kaygılı görünmemeye çalışıyordu. "Hiçbir iyi muhabir not tutmakla uğraşmaya gerek duymaz. Bu yeterliydi dün akşam için." Ama Brissenden yatıştırma taraftarı değildi ve ansızın tavrını değiştirdi. "Martin, eğer buna sen vurmazsan ben kendim yapacağım. Hemen sonra cansız yere serilecek olsan bile." "Kıçına şamar atmak nasıl olur?" diye sordu Martin. Brissenden tarafsız bir tavırla düşündü ve başıyla onayladı. Bir an sonra Martin dizlerinin üzerinde yüzü koyun yatan muhabirle yatağın kenarında oturuyordu. "Şimdi ısırmayacaksın," Martin uyardı. "Yoksa yüzünü yumruklamak zorunda kalacağım. Bu böyle güzel bir yüz için yazık olurdu." Kalkan el indi ve ondan sonra hızlı ve sürekli bir tempo ile kalktı ve indi. Yavru çabaladı, sövüp saydı, kıvrandı ama ısırmaya kalkışmadı. Brissenden bir kez heyecanlanarak viski şişesini kavrayıp "Hey, bir kez ona vurup ezeyim" diye yalvardıysa da olayı ciddiyetle seyretti. "Üzgünüm, elim koptu," dedi Martin sonunda bırakırken. "Elim uyuştu." Yavruyu kaldırdı ve yatağın üzerine bıraktı. "Bunun için sizi tutuklattıracağım," diye hırladı çocuksu öfke gözyaşları kızarmış yanaklarından aşağı süzülürken. "Bunun için sizi terleteceğim, göreceksiniz." "Güzel şey," dedi Martin. "Yokuş aşağı bir yola girdiğinin farkında değil. Birisinin kendi cinsinden bir insan hakkında onun yapmış olduğu gibi yalan söylemesi, bu dürüstçe değil, adil değil, bu erkekçe değil ve o bunu bilmiyor. Bunu öğrenmesi için bize gelmesi gerekti," diyerek boşluğu doldurdu Brissenden. "İftira ederek incitmiş olduğu bana. Bakkalım bana kredi açmayı reddedecek şimdi. Daha kötüsü, bu zavallı olan birinci sınıf bir gazeteci ve aynı zamanda birinci sınıf bir alçak olana kadar bu yolda yürüyecek. Ama hala zaman var," dedi Brissenden. "Kim bilir, belki onu kurtarmak için o mütevazi aracı deneyebilirsin. Neden onu bir tane yapıştırmamı bırakmadın? Bu işte benim de elim olsun isterdim. Sizleri tutuklattıracağım, ikinizi koca hayvanlar," diye içini çekti günahkar ruh. "Hayır, ağzı fazlasıyla güzel ve güçsüz." Martin asık suratla başını salladı. "Korkarım elimi boşuna uyuşturdum. Bu genç adam iyileşemez. Giderek çok büyük ve başarılı bir gazeteci olacak. Vicdanı yok. Yalnızca bu bile onu büyük yapar." Brissenden'ın elinde tuttuğu şişeyle onu arkadan vuracağı korkusuyla sonuna kadar titreyerek yavru kapıdan çıktı. Ertesi gün gazetesinde Martin kendisi hakkında kendisine yeni olan pek çok şey öğrendi. Kendisini bir gazete söyleşisinde "biz toplumun yeminli düşmanıyız" derken buldu. "Hayır, biz anarşist değil ama sosyalistiz," demiş. Muhabir ona bu iki ekol arasında çok az bir fark görüldüğünü söylediği zaman Martin sessiz bir onaylamayla omuz silkmişti. Yüzü bakışımsız olarak tanımlanmış ve birçok soysuzlaşma belirtisi tasvir edilmişti. Eşkıya gibi elleri ve kanlı gözlerindeki ateşli ışıklar özellikle söz edilmeye değerdi. Aynı zamanda Martin öğrendi ki City Hall Park'ta işçiler her gece konuşma yapıyordu ve orada insanların kafasını ateşleyen anarşistler ve ajitatörler arasında en büyük dinleyiciyi o çekiyor ve en devrimci konuşmaları o yapıyordu. Yavru, onun küçük yoksul odasının, tek gaz ocağı ve tek sandalyesinin, onunla birlikte olan ve bir kalenin zindanlarında 20 yıl hücre hapsinden yeni çıkmış gibi görünen kuru kafalı serserinin ayrıntılı bir tablosunu yapıyordu. Yavru çalışkandı, koşuşturmuş ve Martin'in aile tarihini ortaya çıkarmıştı. Higginbottom bakkaliyesinin kapısının önünde duran Bernard Higginbottom ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını elde etmişti. O beyefendi tembel, hiçbir işe yaramayan, kendisine iş önerilince kabul etmeyen, sonunda hapse düşecek bir kişilikte tanımladığı kayınbiraderinin ne sosyalist görüşlerine ne de kendisine katlanamayan, akıllı ve ağırbaşlı bir iş adamı olarak anlatılmıştı. Marion'ın kocası Hermann von Schmidt ile de aynı biçimde bir görüşme yapılmıştı. O Martin'i ailenin yüz karası olarak nitelemiş ve reddetmişti. "Benim sırtımdan geçinmeye kalkıştı ama ben çabucak ve güzelce buna son verdim," demişti von Schmidt muhabire ve sürdürmüştü. "Buralarda otlakçılık edip gezemeyeceğini bilir o. Çalışmayan adam da iş yoktur. Benim söyleyeceğim bu." Bu kez Martin gerçekten öfkeliydi. Brissenden sorunu iyi bir şaka olarak görüyordu ama bunları Ruth'a açıklamanın kolay bir iş olmayacağını bilen Martin'i avutamadı. Ruth'un babasına gelince olanlarla çok fazla keyiflenmiş olması gerektiğini ve nişanı bozmak için bunu fazlasıyla kullanacağını biliyordu Martin. Onun bundan neler çıkarabileceğini yakında anlayacaktı. Öğleden sonra postası Ruth'tan bir mektup getirdi. Martin mektubu bir felaket önsezisi ile açtı ve onu postacıdan aldığı açık kapı önünde ayakta okudu. Okurken eli mekanik olarak eski sigara içtiği günlerde olduğu gibi tütün ve kahverengi kağıt için cebini araştırdı. Cebinin boş olduğunun ya da sigara sarmak için gerekli şeyleri aradığının farkında değildi. Heyecanlı bir mektup değildi. İçinde öfkenin izleri yoktu. Ama baştan başa, ilk tümceden sonuncuya kadar incinme ve düş kırıklığı belirtisi ifade ediyordu. Ruth ondan daha iyisini beklemişti. Onun gençlik yabanlığını yenmiş olduğunu ve onun ciddi ve iyi bir biçimde yaşaması için kendi aşkının onun için yeterince değerli olduğunu düşünmüştü. Ve şimdi annesi ve babası kesin bir tutum almışlar ve neşenin bozulmasını emretmişlerdi. Bunda da haklı oldukları için bunu kabul etmekten başka hiçbir şey yapamazdı. İlişkileri hiçbir zaman mutlu bir ilişki olamazdı. Başlangıcından beri şanssız bir ilişkiydi. Bütün mektup boyunca ifade ettiği tek üzüntü ki bu Martin için çok acıydı. "Keşke bir göreve yerleşseydin ve bir şeyler olmaya çalışsaydın," diye yazılmıştı. Ama bu olamazdı. Çünkü geçmiş yaşamın fazlasıyla yaban ve düzensizdi. "Senin suçlanamayacağını anlıyorum. Sen ancak doğan ve eski eğitimine göre davranabilirdin. Bunun için de seni suçlamıyorum Martin. Lütfen bunu hatırla. Bu yalnızca bir hataydı. Babam ve annemin ileri sürdüğü gibi biz birbirimiz için yapılmamışız. Ve bunun fazla geç olmadan keşfedilmiş olması nedeniyle ikimiz de mutlu olmalıyız. Beni görmeye çalışmanın yararı yok, diyordu sonuna doğru. Bu annem için olduğu kadar ikimiz için de mutsuz bir karşılaşma olurdu. Böylece anneme büyük bir acı ve kaygı verdiğime inanıyorum. Bunu gidermem için çok uğraşmam gerekecek. Martin ikinci bir kez dikkatle sonuna kadar okudu, sonra oturup cevapladı. Gazetenin kendi ağzından yazmış olduklarıyla her yönden zıt olduklarını belirterek o sosyalist toplantıda söylemiş olduğu görüşleri özetledi. Mektubun sonuna doğru o, aşk için tutkuyla yalvaran Tanrı'nın aşığıydı. Lütfen cevapla dedi ve cevabında bana bir tek şeyi söylemelisin. Beni seviyor musun? Hepsi bu. Bu tek soruya cevap yaz. Ama ne ertesi gün ne de daha ertesi gün cevap gelmedi. Geçmiş el değmeden masada duruyor ve masanın altındaki geri gelen el yazmaları yığını her gün büyüyordu. Martin'in muhteşem uykusu ilk kez olarak uykusuzlukla bölünüyor ve uzun huzursuz geceler boyu yatakta dönüp duruyordu. Üç kez Morse'ların evine uğradı ama zili cevaplayan uşak tarafından geri çevrildi. Brissenden dışarıya çıkabilmek için fazlasıyla dermansız olarak otelinde hasta yatıyordu. Martin sık sık onunla birlikte olduğu halde onu kendi dertleriyle kaygılandırmadı. Çünkü Martin'in dertleri pek çoktu. Acemi muhabirin yaptığının kötü sonuçları Martin'in öngörmüş olduklarından bile genişti. Portekizli bakkal ona daha fazla kredi tanımayı reddetti. Amerikalı olan ve bununla gururlanan Manav ise onun ülkesi için bir hain olduğunu söyledi ve onunla daha fazla ilişkiyi reddetti. Yurtseverliğini öyle bir dereceye götürdü ki Martin'in hesabını iptal etti ve ödemeye girişmekten bile onu men etti. Komşu çevresindeki konuşmalar aynı duyguyu yansıtıyordu. Martin'e karşı öfke çok yüksekti. Hiçbir kimse bir sosyalist hainle ilişkiyi kabul edemezdi. Zavallı Maria korkmuş ve kararsızdı. Ama o sadık kaldı. Komşu çevrenin çocukları bir zamanlar Martin'e konuk gelmiş olan büyük araba konusundan kendilerini kurtarmışlardı. Ve güvenli bir uzaklıktan ona serseri ve otlakçı diye bağırıyorlardı. Bununla beraber Silva kabilesi onun onuru için birçok kere meydan savaşı vererek onu inatla savundu. Morarmış gözler ve kanayan burunlar günlük olaylar halini aldı. Maria'nın şaşkınlığına ve dertlerine eklendi. Bir keresinde Martin Oakland'da yolda Gertrude'a rastladı ve başka türlü olamayacağını bildiği gibi Bernard Higginbotham'ın aileyi bir toplumsal utanca sürüklemiş olduğu için ona çok öfkeli olduğunu ve onun evine girmesini yasakladığını öğrendi. ''Neden uzaklara gitmiyorsun Martin?'' diye yalvardı Gertrude. ''Git buradan. Bir yerlerde bir iş bul ve yerleş. Daha sonra bu fırtına geçince geri gelebilirsin.'' Martin başını sallayarak reddetti ama bir açıklama vermedi. Nasıl açıklayabilirdi? Kendisi ve yakınları arasında uzanan korkunç entelektüel uçurum karşısında afallamıştı. Bu uçurumu hiçbir zaman aşamaz, onlara kendi pozisyonunu, sosyalizmle kıyasla niçeci pozisyonunu anlatamazdı. İngilizce'de ve başka herhangi bir dilde onun tavrını ve davranışını onlara anlaşılır kılacak yeterli sözcük yoktu. Onların en yüce doğru kavramları onun durumunda bir işe girmekti. Bu onların ilk ve son sözleriydi. Bu onların tüm fikir sözlüğünü oluşturuyordu. Bir iş bul, git çalış, zavallı ahmak köleler diye düşündü kız kardeşi konuşurken. Kuşkusuz dünya güçlülerindi. Kendi kölelikleri, kölelerin sabit fikriydi. Bir iş, onlar için karşısında secdeye varıp tapındıkları altın bir puttu. O gün rehineciye gideceğini bildiği halde Gertrude para vermek isteyince yine başıyla reddetti. Şimdi Bernard'a yaklaşma diye uyardı onu Gertrude. Birkaç ay sonra o sakinleştiği zaman eğer istersen onun mal teslim komisyonunu sürme işini alabilirsin. Beni ne zaman görmek istersen bir haber yolla, hemen gelirim. Unutma. Gertrude duyulacak biçimde ağlayarak uzaklaştı ve Martin onun ağır bedeni ve hantal yürüyüşünün görünümü karşısında içine saplanan bir keder acısı duydu. Onun gidişini seyrederken niçeci koca yapı sallanıp sarsılıyor gibi göründü ona. O köle sınıf açıklamaları soyut olarak pek güzeldi ama onu eve, kendi ailesine getirdiği zaman tümüyle doyurucu değildi. Ve işte eğer güçlü tarafından çiğnenen bir köle varsa o köle onun kız kardeşi Gertrude'tu. Martin bu zıtlık karşısında yabansı bir biçimde sırıttı. İyi bir Nietzsche adamı olan o, karşılaştığı ilk duygu ya da heyecan tarafından o bilginin kavramlarının sarsılmasına izin veriyordu. Çünkü bunu yapan kız kardeşinin gerçek durumuna karşı duyduğu acımaydı. Gerçek soylu kimseler acıma ve sevecenliğin üzerine otururlardı. Acıma ve sevecenlik kölelerin yeraltı gettolarından doğmuştu ve cılız, sefil kalabalıkların ter ve acılarından öte bir şey değildi.